Ayrım 32, sayfa 303. Ali elini kaldırıp hafifçe tuttu Bilge'nin dirseğini ve diğer elle de Bilge'nin hafifçe kaymış gözlüğünü düzeltti. Öğlen balık yiyeceğiz. Seni bahsettiğim yere götürmek istiyorum. Kanalda toplantının ne zaman derken? Aralık kapının uzantısında, koridorun beyazlığında dikilen Bilge ve Ali'ye baktı Can. Kendini çarpışmak istediği gezegenin yörüngesinde ama uzakta bir meteor gibi hissederken. 8. Mahmut Konmaz. Bu sabahtan sonra iyice sarsılmıştı Özge. Kalkanı zedelenmiş ve etrafı düşmanlarla çevrilmiş bir uzay gemisi gibi boşlukta hissetmişti kendini. Çıkardıkları Sözde Eğitim dergisinin toplantısı boyunca hayatta her şey berbat giderken bu boktan dergiyi iyi gidiyordu. Cemaatin tüm kurumlarına gönderildiği için zaten satışları garantilenmişti. Devlete bağlı üniversitelere de gönderilmeye başlanmıştı. Önümüzdeki hafta liselere girecekti. Nihayet damara ulaşılabilmiş kanserli bir hücre gibiydi. Yayıldıkça yayılacak, ağlanarak her tarafta olacaktı. Derginin iletişim bölümüne başvuran çocuklarla hemen bağlantıya geçiliyor, bulundukları bölgenin gençlik kollarında göreve alınıp sisteme dahil ediliyorlardı. Her biri resmen ajan olarak yetiştiriliyorlardı. Tüm gerçekliğin, ülkenin durumunu anlatan rakamların tamamının ve tüketilen kaynakların hesabını değiştirilerek genç beyinlerin kandırılmasının organizasyonuydu bu ve Özge bu organizasyonun en önemli kişisiydi. Sadık da böyle mi hissetmişti kendini diye düşündü. İlk defa sisteme dahil edildiğinde yaptığı şeyin nasıl bir pislik olduğunu fark etmiş miydi? İçi acımış mıydı hiç? Çelişkiye düşüp kıvranmış mıydı? Yoksa sistemde yukarılara tırmanmaya odaklandığında daha fazla görev mi istemişti? Toplantı bitiminde kendini ayakta alkışlayanların suratlarına bakmakta zorluk çekti Özge. Dosyalarını toplayıp odasına geçti aceleyle. Ama rahat yoktu. Çünkü Mahmut Konmaz, sarkıklığından hiçbir şey kaybetmemiş gıdısı ve sanki Saint Bernard köpeklerinin genetik olarak miras aldığı sarkık gözaltı torbalarıyla içindeki anlamsızlığı iyice yansıtan bir ifadeyle baktı içeri giren Özge'ye. Kızgın görünüyordu. Leş elinden alınmış bir akbaba gibi. Kapının ağzını bir an durup Mahmut Konmaz'ın varlığına baktı. Sonra masasına doğru yürüdü Özge. Davet etmediği birine merhaba demek zorunda hissetmiyordu. Mahmut, sana son bir şans vereceğim dedi buz gibi bir sesle. Özge kaşlarını kaldırdı. İnsanlar kendilerini ne kadar da gereksiz bir şekilde ciddiye alıyorlardı. Sakince yürüdü masasının önüne ve masaya dayanıp kollarının önünde bağladı. Özge'nin dikkatinin kendisinde olduğuna emin olan Mahmut, benim bulunduğum bir ortamda bir kez daha Salih Bey'le olduğu gibi saygısızlık yaparsan bir daha ne bu şehirde ne de diğerlerinde iş bulabilirsin, garanti ederim. Aklım başına gelir ve bir özürle bana gelirsin diye bekledim. Seni umursadığımdan değil, Murat'la olan saygımdan bekledim. Ama görüyorum ki sen minnet duymaz, saygısız bir kadınsın, nevrotiksin. Bu katlanılmaz hallerini gençliğine verirdim ama buraya yükselecek kadar kafan çalışıyorsa, etrafına saygı gösterecek kadar da aklın başında demek. Uzatmayacağım. Önümüzdeki toplantıya katılmana izin veriyorum ama yine saçma gösterilerinden birini çevirmeye kalkarsan o zaman seni bitiririm. Haddini bil, dedi. Son toplantıdaki konuşmasından etkilendiği için Salih, enerji zirvesi öncesindeki başbakanla olacak toplantıya özellikle Özge Hanım'ın katılmasını istemişti. Daveti duyunca çıldırmıştı Mahmut. Kontrol edemediği her ilgi onun için çok tehlikeliydi. Özge konuştuğu herkese giderek bulaşan bir tehlikeyi dönüştürmek üzereydi. Ne vardı bu kızla insanları kolayca ikna eden? Onu kontrol altına almazsa onun tarafından kontrol altına alınacağını biliyordu. Şimdiden kanalda herkes bu karıyı konuşuyordu. Güzelliği akılları birleştirmiş ve üzerine amacı eklemiş bir kadından daha tehlikeli hiçbir canlı yoktu bu gezegende. Orta çağda yakılırdı bu kadınlar. Arap ülkelerinde başları kesilirdi hemen. Çünkü ya öldürürdünüz bunları ya da sistemin sallayan kıvılcımları olurdu bir anda. Lafı bitmişti, kapıya doğru ilerlerken ekledi. Ateşle oynayan mutlaka yanar. Mahmut önünden geçerken ona baktı. Özge dişlerini sıkarak ama ne kadar kendini tutsa da yutmaya çalıştığı kelimeler ağzından ses olarak çıktı. Önce Mahmut Bey dedi. Mahmut tam kapıya döndü, baktı Özge'ye. Gözlerinde nefret vardı. Özge gözlerini o anlamsız nefretten ayırmadan ya ateş bensem diye ekledi. Mahmut dudaklarını ısırdı önce. Sonra aklından geçen kelimelerin içinden Özge'ye en dokunacak olanı seçti. Orospu dedi, her harfin üzerine basarak ve çıkıp gitti. Özge yaslandığı yerden sinirle fırladı. Peşinden gidecek, bu herifin o yalan söylemekten sarkmış dilini koparıp ona yedirecekti. Ama fırladığı gibi geri yaslandı masaya. Derin bir nefes alıp gözlerini kapadı. Hunharca adaletsizlik yapmayı, bilgileri saptırıp bir ülkenin yağmalanması için pisliğe zemin hazırlamayı, her başbakanın elini salyalı bir şekilde öpmeyi ve vicdansızlığı iş edinmiş böylesine zehirli birine saldırmak mümkün değildi henüz. Peki ne zaman mümkün olacaktı? Ne zaman bu herifler ilahi adaletle yargılanacaklardı? Hayat ne zaman uyanacaktı? Kendine söylenen kelimeyi duysa emindi. Sadık Mahmut'un kulağını çekerdi. Ama bu sabahtan sonra her şey değişmişti. Zaten kulağını çekse de ne fark ederdi? O kelime bir kez söylenmişti. Gözleri doldu. Bu herif nasıl kendine orospu diyebilirdi? Adalet neredeydi? 9. Can ve Bilge. Bilge kullanılacak demişti Can Manay. Ali'nin suratına bir an bakıp senin gelmene gerek yok. Bir saate döneriz diye eklemiş ve ön koltuğa yerleşmişti bile. Tuhaftı. Bir zaman biraz tuhaftı zaten ama bu sefer daha farklıydı. Davranışı değildi çünkü tuhaf olan. Ali'yi dışlayan tavrıydı. Daha önce hiç böyle dışlamamıştı. Ali kendini şaşkınlıkla bakan Bilge'ye döndü. Açtı kapıyı bir hamlede çarparak kapattı. Aklına o anda gelen Kaya'nın nasıl da dışlanmış olduğu düşüncesini kafasından atarak Can'ın oturduğu ön koltuğa yürüdü. Kapıyı açıp Can'a yaklaştı. Dümdüz gözlerinin içine bakıp ne yapıyorsun dedi. Can ağzından çıkacak kelime bir sonraki davranışını belirleyecekti. İhtiyacı olduğu için değil, minnet duyduğu, kendisine duyulan ihtiyaca vefasızlık etmemek için sabrediyordu bunca zamandır. Ama Bilge'yi yalnız bırakmayacaktı Can'ın bu dengesizliğiyle. Düşündü Can, içinden gelen tepkiyi mi verse yoksa aklını mı kullansa. Aklını kullanarak dikmişti bu binayı buraya ve içinden gelen tepkiye teslim olduğu için düşmüştü şoförünün bile kendisine meydan okuyacağı bu çukura. Aklını kullanmayı seçerek, bana danıştığı şeyleri senin yanında konuşamayız diye cevapladı soruyu. Ali resmen salaklaştı. Duyduğu cümlenin etkisiyle. Bilge Can'a danışmıştı. Can göz kırptı Ali'ye. Geleceğin olasılıklarının en güzellerini vaat edercesine. Ali'nin çatılan kaşları yumuşadı. Hissettiği salaklığı ancak üzerine atıp sizi takip etmemi ister misiniz dedi. Can hayır anlamında kafasını salladı. Eliyle Ali'nin sırtını sıvızlarken. Ali geri çekildi. Can'ın kapısını kapattı. Ali Bilge'nin tarafına geçip şoför koltuğuna geçerken bir an olsun bakışlarını kaçırmayan Bilge'ye arabanın hangi düğmeye basınca nasıl çalıştığını, diğer arabalardan farklı olan otomatik vitesin nasıl kullandığını anlattı. El freninin yerini gösterdi ve anahtarı uzattı. Bilge gözlerini Ali'ninkilerden ayırmadan aldı anahtarı. Parmakları Ali'ninkilere değmesinin etkisi onun gözlerinde an be an görerek. Kapı kapandığında kemerini bağladı ve motoru çalıştırarak düğmeye bastı. Yan koltukta oturan Can Manay'a hiç bakmadan yola koyuldu. Kendine itiraf edemediği o tuhaf heyecanı sindirircesine baktı dikiz aynasından geride bıraktığı Ali'nin bekleyen, anlayan varlığına. Kızgın hissetmek istedi. Otobana çıktılar. Manay konuşmasına belki her şey yoluna gelecekti ama Manay kanala gitmiyoruz, sağdaki yoldan dön demişti. Nasıl kanala gitmezlerdi? Toplantıyı ayarlamaları kolay olmamıştı. Manay'ın gösterdiği yola dönerken kanala gitmezlerse kurmaya çalıştığı ilişkiyi bir daha hiç kuramayacağını düşündü. ama bunu nasıl ifade edeceğini bilmedi. Konuşup da Manay'ın o keskin algısını üzerine çekmek istemedi. Manay aklını okumuş gibi açıkladı. 10 yıldır bir kez bile bir müdürle toplantı yapmadım ben. Muhatabım program müdürü değil, genel yayın yönetmenidir. Zaten hiçbir zaman kurmak istemediğim bir ilişki için zamanımı harcayacak değilim. Program müdürleri ıslak mendil gibidir. İşe yararlar ta ki bir sonrakine kadar. Kanala değil, ajansa gidiyorlardı. Can Manay'ın dönüşünü halka duyurmaları şarttı. Halk isteyince kanallar zaten peşlerine takılacaktı. Konuşması boyunca Manay'ın üzerinden ayrılmayan bakışlarını görmezden gelebilmek için bir kez bile gözünü yoldan ayırmadan kullandı arabayı. Hızlanmamak için kendini tutarak. Bilge'nin direksiyona uzanan kolunun ince bileğine baktı Can. O bileğe değen ipek gömleğin dokusunun direksiyonun hareketiyle yumuşacık şekil almasını izledi. Elini uzatmak ve o kozada gibi ipeğin içine saklanmış olan Bilge'ye dokunmak istedi. Aklında beliren istekle elini kaldırmıştı bir an ama hemen kendine geldi. Aniden sessizce havaya kalkan eli kendisiyle yumruklarcasına kapattı parmaklarını. Yumruğunu sıktı ve elini indirdi Can. Bakışını dışarıya çevirdi. Çok yabancı bir teknolojinin tahmin edilemez bir ürünü gibiydi Bilge. Diğer kadınlara dokunduğun gibi pervasızca dokunamazdı ona, dokundurmazdı. Bakışını yoldan almayan bu katı haliyle ne kadar da kendine saygılıydı. Birazcık ilgi için birçok şey yapmaya hazır, ilgi açı bunca kadının arasında parıldamasına rağmen sessizce kamufle olmuş gibiydi. Manay sessizliği buldozerle yıkarcasına "Niye kendini tutuyorsun?" diye sordu. Bilge şaşkınlıkla kafasını çevirip bir an baktı Can'a. Vücudunun neredeyse oturduğu koltuğun kapısına yaslayıp çapraz bir şekilde kendisine bakan Manay'ın ciddiyeti sorusundan da tuhaftı. "Tutmuyorum," dedi Bilge. Dikkatini yine aceleyle yola çevirerek keşke dönüp bakmasaydı. Arabanın orta konsolunda Bilge'nin camını açtı Can. Saatte 100 kilometre hızla giden arabanın camından giren rüzgarın Bilge'nin sıkıca at kuyruğu yapılmış saçlarını karıştırmasını bekledi. Ama o saç öylesine özenle toplanmıştı ki sadece salık kalan kuyruk bir kırbaç gibi savaşıyordu rüzgarla. Bilge ona hiç bakmadan tek bir hamleyle düğmeye basıp camını kapadı. Cam tam kapanmıştı ki Can açmak için yine düğmeye bastı. Bilge bakışlarını yoldan ayırmadan sakince camı yine kapadı. Can yine açtı. Bilge yine kapadı. Ve yine Can açacaktı ki Bilge aniden gaza bastı. Öyle kökledi ki pedalı, Can sarsıldı. Motordan gelen ses aniden devir değiştirmekte zorlanan otomatik dişlilerin boğulduğunu söylüyordu ama ayağını çekmedi Bilge. İbre 160'ı gösterdiğinde trafiğin içinde arabaları sallamaya başlamıştı. Manay'ın elini o düğmeden uzak tutmak için gerekirse ışık hızına da çıkacaktı. Bir şeylerin ters gitmemesi için tek çare varmaları gereken yere olabildiğince hızlı varmaktı. Manay'ın kahkahasına duyulana kadar tüm dikkatini yine yoldaydı. Manay gülerken ancak kazındığında kendini gösteren bir maden gibisin. Üstteki bu tabakanın altında çıkan şey kendini gösterdiğinde sanki alev alacak gibi demişti. İbre 200'ü gösterdiğinde Bilge gözünü yoldan almadan "Şimdi de bana mı asılacaksınız?" dedi. Sesinde bir gram mütevazilik yoktu. Her seferinde bundan daha küçük düşemez diyorum ama her seferinde benim yanıltmaya başarıyorsunuz Can Bey. Çiftleşmek için işe aldığınız asistanlarınızla aynı materyalden yapılmadım ben. Size benimle böyle konuşmamanızı tavsiye ederim diye ekledi. Yine gurur duydu Can. Nedenini bildiği ama kaynağını bilmediği bir gurur kalbiyle aklının birleştiği yerden yükseldi. Daha önce o yerden hiçbir duygunun yükselmediğini hatırlatarak. Kalp ve akıl ne kadar narin birleşirlerdi. Kızma dedi dingin bir gülümsemeyle ve Bilge'nin kendisine bakmasını bekledi. Ama Bilge bakışını yoldan bir milim bile çevirmedi. Hızı iyice artan arabanın çılgınca diğer araçları sağlayıp sollamasını izledi huzurla Can ve sakin. Küçük bir hamleyle emniyet kemerini açtı. Arabanın emniyet kemeri sinyali çalmaya başlayınca Bilge ona bakmak zorunda kaldı. Bilge'nin telaşlı "Ne yapıyorsunuz?" sorusuna Can'ın "Seni daha yeni tanıyorum" cümlesi karıştı. Bilge emretti. "Kemerinizi takın." Can, "Daha önce kendimi hiç bu kadar güvende hissetmemiştim. Merak etme, beni sen öldürmeyeceksin." diye karşılık verdi ona. Bilge yavaşlamak zorunda hissetti kendini. Bu işe kesinlikle devam edemezdi. Mutlaka istifa etmeliydi. Arkada bıraktığı Ali'nin düşüncesini kendine odaklamıştı. Manay'ın dikkatiyle birleşince suçluluk dolduğu içine. Bu hafta, hatta bugün bu işi bırakmak zorundaydı. GPC otobanda çıkmalarını söylerken Can müziği açtı. Max Richter'den She Remembers çalmaya başladı. Üzerinde bir an ayrılmayan gözlerin huzursuzluğundan ve dinlediği müziğin huzurundan, üzerinde hissettiği ilgiyi, müziğin hissettirdiği duyguyu kodlayarak karmakarışık bir halde kullandı arabayı Bilge. Ve nihayet adrese geldiklerinde "Ben sizi burada beklerim" dedi. Gözü hala dışarıdaydı ama Can "Şşş" dedi. Sonra dilini şaklatmaya başladı ve hipnotize eden bir ses ekledi. "Bunu bir tek seninle başarabilirim. O gece bana banyoda sarılmasaydın bugün çıkabilir miydim o halden, evden? Sen olmazsan olmazdı." Bilge aklından komut almadan hızlanan kalbinin isyanını savaşırcasına sersemleyerek kapattı kontağı. Can Manay'ın kendisinde yarattığı fiziksel etkili engellemeye çalışırken arabadan inip Can'ı takip etti. Aracın diğer tarafına dikilmiş, dümdüz kendisine bakan Manay'ın suratındaki o tuhaf tebessüme pembeliğine sebep olduğunu hiç bilmeden kafasını çevirdi. Aklı kaç diye bağırıyordu ama kalbi kal, sana ihtiyacı var diyordu. İhtiyaç. Bir polisin kana duyduğu ihtiyaç gibi ihtiyacı vardı Can'ın Bilge'ye. Ve bir korucunun korumaya adandığı şeyi koruyabilmek için kurban olmaya hazır olduğu kadar hazırdı Bilge. Hiç fark etmese de ajansa girerlerken "sen olmazsan olmazdı" yankılanıyordu Bilge'nin aklında. Can'ın ihtiyacı deliliğinin sinilebilecek kadar anlamlıydı. Her birimizin bir yemini vardı hayatta. Kendi yemininin ne olduğunu bilmeyen biri ne kadar zeki olursa olsun hep gafildi. 10. Sadık Mahizar. Şapkasını giydi. Merakının onu sürüklediği yere gitmek için şoförüne beklememesini işaret ederek indi arabadan. Toplantılarını iptal etmiş bugün. Sabahki sarsıntıdan sonra hiçbir şey yapmadan yürümüş, Özge'den nefret etmek için kendiyle uğraşmış, sonra da kendini buraya gelmeye ikna etmişti. Yoğun trafikle tıkanmış olan caddeden sakince karşıya geçti. Yıllardır bu bölgeye inmediğini düşünüp dikkatle etrafına baktı. İki binası vardı bu bölgede iş merkezi olarak kiraladığı. Hastane bu binalardan birinin hemen yanındaydı. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi içeriye girdi. Asansörü beklemek yerine merdivenlere yöneldi. Sadece iki kat çıkacaktı. Kata vardığında saatine baktı. Randevusuna daha 10 dakikası vardı. Yürürken koridor boyunca uzanan aynadan kendisine baktı. Şapkası ve kıyafetiyle spor müsabakasından çıkıp gelmiş gibiydi. Her gün spor yapsa da insanların arasına böyle çıkmayalı yıllar olmuştu. Resepsiyona vardı. Randevusu olduğunu söyleyip fizyoterapistin oda numarasını aldı. Adımları odaya yaklaştıkça daha önce hissetmediği benzersiz bir heyecan yükseldi içinde. Merakı sanki vücudunun içinde gezinmekteydi. Avuçların içi karıncalandı. Parmaklarının ucu kaşındı. Ellerine yumruk yapıp açtı. Yine saatine baktı. 9 dakika kalmıştı. Kafasını saatten kaldırdığında odasından çıkmış yanındaki gence boyun kasının önemini anlatan fizyoterapisti gördü. O olmalıydı. Adımları yavaşladı ama ona doğru yaklaşmaya devam etti. İnternetteki resminden daha da güzeldi. Kadın yanındaki çocukla vedalaştıktan sonra kendisine doğru giren Sadık'ı fark etti. Daha önce tanık olmadığı enerjide biri kendisine doğru yürüyordu. Kafasındaki şapkanın gözleri kamufle eden açısıyla gözlerini göremiyordu ama kendisine odaklandıklarını hissedebiliyordu. Üzerindeki dikkatin yoğunluğuyla kalbi hızlandı Mahizar'ın. Kafasını diğer tarafa çevirip odasına geri gitmek istedi ama adam yanına gelmiş. Mahizar Hanım diye seslenmişti bile. Ayrım sonu.